Ayrım 7. Huzursuz Adam Henning Mankell. Sayfa 70. Ayaz soğuğunda arabasına geri dönerken bir sonraki dönemeç diye düşündü Wallander. Aracın yanına geldiğinde sileceklerin altına bir park cezası sıkıştırılmış olduğunu gördü. Ne kadar ceza yediğine bile bakmadan onu arabanın içine fırlattı ve eve doğru yola koyuldu. Kapının önünde tanımadığı bir araba duruyordu. Wallander arabasından inerken Martinson'un köpek kulübesinin yanında durmuş, parmaklıkların arasından Jussie'yi okşadığını gördü.
''Ben de neredeyse gidiyordum.'' dedi Martinson. ''Sana kapıya not bıraktım.''
''Mesaj iletmek için mi gönderdiler seni?''
''Kesinlikle hayır. Nasıl olduğuna bakmak için gelmeyi ben istedim.''
Birlikte eve girdiler. Martinson yıllar içinde iyice genişlemiş olan Wallander'in kütüphanesini süzdü. Sonra mutfaktaki masaya geçip kahve içtiler. Wallander Malmö'ye gidişinden ve doktor ziyaretinden ona bahsetmedi. Martinson alçıdaki bileğini sorar gibi başıyla işaret etti.
Wallander haftaya alçıyı çıkaracaklar dedi. Dedikodulardan ne haber?
Elinle ilgili mi?
''Benimle ilgili, restorandaki silah meselesi.''
Leonard Mason inanılmaz derecede ketum biri. ''Neler olup bittiğini hiç bilmiyorum ama sana destek olacağımızı bil.''
''Bu doğru değil. Senin destek olacağına şüphem yok. Ama sızıntının bir kaynağı olmalı. Polis merkezinde benden hoşlanmayan çok insan var.''
Martinson omuz silkti. ''Hayatın kendisi bu, elden ne gelir? Beni kim seviyor?''
Güneşin altında her şeyden konuştular. Wallander Üysta'da ilk geldiği zamanlar polis merkezinde bulunan meslektaşları arasından bugün geriye bir tek Martinson'un kaldığını düşünüp sarsıldı. Martinson masada oturduğu yerde oldukça sıkıntılı görünüyordu. Wallander onun hasta olup olmadığını merak etti.
''Hayır, hasta değilim.'' dedi Martinson. ''Ama her şeyin bittiğini fark ediyorum. Polis memuru olarak kariyerimden bahsediyorum.''
''Sen de mi silahını restoranda unuttun?''
''Artık daha fazla dayanamıyorum.'' diyerek Wallander'i şaşırtan bir davranışla ağlamaya başladı. Orada çaresiz bir çocuk gibi otururken elleriyle kahve bardağını kavramış, yanaklarından aşağı yaşlar süzülüyordu. Wallander ne yapacağını şaşırmıştı. Son yıllarda Martinson'daki bu depresyon halini birkaç kez fark etmişti ama hiç kendini böyle koyuverdiğini görmemişti. Sessizce ağlamasının bitmesini beklemeye karar verdi. Telefon çaldığında kalkıp fişini çekti. Martinson bir süre sonra kendini toparladı, yüzünü kuruladı.
''Ne yaptım böyle?'' dedi. ''Kusura bakma.''
''Neyin kusuruna bakayım? Bana göre bir başka erkeğin önünde ağlayan bir erkek büyük cesaret sergilemektedir. Benim sahip olamadığım bir cesaret ne yazık ki.''
Martinson yönünü kaybettiğini hissettiğinden bahsediyordu. Bir polis memuru olarak yaptığı işin değeriyle ilgili her geçen gün kendini daha fazla sorgulamaya başlamıştı. Çıkardığı işten değildi tatminsizliği. Sıkıntısı İsveç'te bugün polislerin oynadığı rol yüzündendi. Halkın polisten beklentileriyle polisin verdiği hizmet arasındaki uçurum giderek açılıyor gibiydi. İşkence gibi geçeceğini bildiği bir sonraki günün beklentisiyle her gecesinin uykusuz geçtiği bir noktaya ulaşmıştı.
''Bu yaz bu işi bitiriyorum.'' dedi. ''Malmö'de bağlantı halinde olduğum bir şirket var. Küçük işletmeler ve özel mülkler için güvenlik danışmanları ayarlıyorlar. Bana da bir iş verecekler. Üstelik kazancı şu an aldığımdan daha fazla.''
Wallander yıllar önce Martinson'un yine böyle istifa etmeye karar verdiği bir anı hatırladı. O zamanlar onu dayanması için ikna eden kendisi olmuştu. Nereden bakılsa 15 yıl olmuştu herhalde. Bu kez meslektaşı kararını değiştirecek gibi görünmüyordu. Hem içinde bulunduğu durum polis kuvvetlerindeki kendi geleceğinin de parlak geçeceğini göstermiyordu.
''Sanırım ne demek istediğini biliyorum.'' dedi ona. ''Bence doğru olanı yapıyorsun. Daha henüz gençken yolunu değiştir.''
''Birkaç yıl sonra 50 olacağım.'' dedim. ''Buna genç mi diyorsun?''
''Ben 60'ım.'' dedi Wallander. ''Benim yaşımdaysan kesinlikle yaşlılığa giden o tek yönlü yola girmişsin demektir.''
Martinson bir süre daha kalıp Malmö'de yapacağı işin niteliğinden söz etti. Wallander adamın her şeye rağmen bütün heyecanını kaybetmediğini ispatlamaya, hala dört gözle beklediği bir şeyler olduğunu göstermeye çalıştığını anladı. Onu arabasına kadar geçirdi.
Matson'dan haber aldın mı diye sordu Martinson dikkatle.
Dört olasılık var diye karşılık verdi Wallander. Örneğin yapıcı bağlamda bir ikaz, ki bunu yapamazlar. Böyle bir şey bütün polis gücünü maskara eder. 60 yaşında bir polis komiserin karşısına yaramaz bir okul çocuğu gibi oturtulmuş. Kendisine davranışlarını düzeltmesi söyleniyor.
Herhalde böyle bir şey yapmayı düşünmezler. Akıllarını kaçırmış olmalılar.
Bana resmi bir ihtar verebilirler diye devam etti Wallander. Ya da para cezasına çarptırabilirler. Son bir yolda kıçıma tekmeyi vurabilirler. Benim tahminim para cezası olacağı. Arabanın yanına gelince tokalaştılar. Martinson karlı manzara içinde gözden kayboldu. Wallander tekrar eve girdi, takvimini karıştırdı. Üstüne zimmetli silahını restoranda unuttuğu o talihsiz akşamın üstünden 3 ay geçmişti. Alçısı çıkarıldıktan sonra da hastalık izni kullanmaya devam etti. 10 Nisan'da Üstad Hastanesi'nden bir uzman, Wallander'in tarak kemiklerinden birinin gerektiği gibi iyileşmediğini tespit etmişti. Wallander bir an panikle elini yeniden kuracaklarını sandı ama doktorlar kendisine uygulanan başka yolların da olduğunu söyleyip rahatlattılar. Ama elini kullanmaması gerekiyordu, o yüzden işe geri dönememişti. Hastaneden ayrıldıktan sonra Wallander şehir merkezinde kaldı. Amerikan modern drama ustalarından birinin Üstad Tiyatrosu'nda oyunu vardı. Linda soğuk algınlığına yakalanıp kendisi gidemeyince biletini ona vermişti. Linda genç kızlığında bir ara tiyatrocu olmaya heveslenmiş ama bu hevesi çabuk geçmişti. Bugün sahneye çıkmak için gereken yeteneğe sahip olmadığını yeterince erken fark ettiği için mutluydu. Daha 10. dakikada Wallander saatine bakmaya başlamıştı bile. Oyun sıkmıştı. Vasat kapasiteli oyuncular bir mekanın içinde oradan oraya dolanıp duruyor, farklı farklı yerlerden, bir sandalyeden, masadan, pencere kenarından repliklerini söylüyorlardı. Oyunun konusu bir evde yaşanan baskılar, çözümlenmemiş zıtlaşmalar, yalanlar, engellenmiş hayaller nedeniyle yıkılmak üzere olan bir aileydi ve ilgisini hiç ama hiç çekmiyordu. İlk perde nihayet bittiğinde Wallander ceketini alıp tiyatrodan ayrıldı. Bu oyunu seyretmeyi çok arzu ettiğinden hayal kırıklığına uğradığı için canı sıkılmıştı. Sorun kendisinde miydi, yoksa oyun gerçekten onun düşündüğü gibi sıkıcı mıydı? Arabasını tren istasyonuna park etmişti. Rayların üstünden atlayıp sık kullanılan bir patikadan geçerek gar binasının arkasına dolandı. Ve aniden sırtının alt tarafında bir darbe hissederek yere düştü. 18-19 yaşlarında iki genç tepesine dikilmişti. Birinin üstünde kapüşonlu bir süveter vardı, diğeri deri ceketliydi. Kapüşonlu elinde bir bıçak tutuyordu. Wallander deri ceketlisi tarafından yüzüne indirilen yumruğu yemeden önce diğerinin elindekinin mutfak bıçağı olduğunu fark etti. Üst dudağı yarılıp kanamaya başlamıştı. Bir yumruk daha, bu kez alnına isabet etmişti. Çocuk güçlüydü ve sert vuruyordu, sanki hınç dolu gibiydi. Ardından Wallander'in üstünü başını çekiştirmeye, tıslar gibi cüzdanının telefonunu sormaya başladı. Wallander kendisini korumak için kolunu kaldırdı, gözünü bıçaktan hiç ayırmıyordu. Çocukların kendisinden daha fazla korktuğunu, silahı tutan titreyen elden çekinmesine aslında gerek olmadığını sonradan fark etti. Wallander bütün cesaretini toplayıp bıçağı tutan çocuğa bir tekme savurdu. Iskalamıştı ama bu arada çocuğun kolunu yakalayıp kötü biçimde kıvırdı. Bıçak uzağa savruldu. Tam o sırada ensesine sert bir darbe aldı ve yine yere yuvarlandı. Bu kez aldığı darbe öyle güçlüydü ki düştüğü yerden kalkmayıp sadece dizlerinin üstünde doğrulmayı başarabildi. Islak zeminden yayılan soğukluğun pantolonundan geçtiğini hissediyordu. Bıçaklanması an meselesiydi ama bir şey olmadı. Başını kaldırıp baktığında çocukların gitmiş olduğunu gördü. Ensesini ovaladı, yapış yapıştı, ağır ağır ayağa kalktı. Bayılmak üzereydi. rayları çevreleyen parmaklıklara tutundu. Birkaç kez derin derin nefes aldı ve hızla arabasına yöneldi. Başının arkası kanıyordu ama yarasıyla eve dönünce ilgilenebilirdi. Bir beyin sarsıntısı geçirdiğini gösteren belirtiler yoktu. Kontağı çalıştırmadan önce direksiyonun önünde bir müddet öyle oturdu. Biraz önce ne haldeydim, şimdi ne hale geldim diye düşündü. Bir tiyatroda oturup oyun izliyorum. Konsantre olamadığımdan bırakıp çıkıyorum ve kendimi sık sık karşılaştığım bir durumun içinde buluyorum. Ama bu kez yere serilen, yaralı ve tehlike içinde olan benim. Bıçak geliyor aklına. Bir zamanlar işe ilk başladığı yıllarda Malmö'de genç bir polisken Pildam Parkı'nda cinnet getiren zıvanadan çıkmış bir adam tarafından bıçaklanışını hatırlıyor. Eğer bıçak vücuduna 2 santim daha yandan saplanmış olsa kalbine gelecekti ve böylece bunca yılını Üstad'da geçirmiş olmayacak, Linda'nın büyüdüğünü göremeyecek ve hayatı daha doğru dürüst başlamadan sona ermiş olacaktı. O zamanlar şöyle düşündüğünü hatırlıyordu. Yaşamanın da bir zamanı var, ölmenin de. Arabanın içi soğuktu. Motoru çalıştırıp kaloriferi açtı. Başına gelenleri tekrar tekrar yaşıyordu. Hala şoktaydı ve içinde öfkenin kabardığını hissediyordu. Biri camına tıklatınca olduğu yerde sıçradı. Saldırgan gencin geri döndüğünü sanmıştı. Oysa camdan içeri gözlerini diken beyaz saçlı, bere giymiş yaşlı bir kadındı. Kapısını azıcık açtı.
''Bunca zamandır motoru çalışır halde bırakmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz?'' dedi kadın. ''Köpeğimi gezdirmeye dışarı çıktım ama saati kontrol ediyorum ve sizin kaç dakikadır burada motor çalışır vaziyette oturduğunuzu biliyorum.''
Wallander karşılık vermedi, başını salladı, arabasını sürüp uzaklaştı. O gece yatakta uyuyamadan dönüp durdu. Saate en son baktığında sabahın 5'iydi. Håkan von Encke'nin kayboluşunun ertesi günüydü. Wallander başına gelen saldırıyı ihbar etmedi. Hiç kimseye de bahsetmedi. Hatta Linda'ya bile. Håkan von Encke 2 gün sonra hala ortaya çıkmayınca Wallander'in müstakbel damadı telefon edip kendisinden Stockholm'e gelmesini rica etti. Wallander hala hastalık iznindeydi, ricayı kabul etti. Bunu isteyenin aslında Louis olduğunu anlamıştı. Polisin işine karışmak istemediğini baştan açık saçık belirtti. Bu konuyla Stockholm'daki meslektaşları ilgileniyordu ve bir başka polis gücünün işine burnunu sokan polis memurları sevilmezlerdi. Wallander Stockholm'e doğru yola çıkmadan önceki akşam Linda'ya uğradı. Havaların hissedilir biçimde daha geç kararmaya başladığı ilkbaharın ilk günlerinde o güzel akşamlardan biriydi. Her zamanki gibi Hans henüz eve gelmemişti. Geç saatlere kadar çalışıyordu. Wallander finansal spekülasyonlar diyerek takılmış, bu da gelecekteki damadı ile arasındaki ilk ve tek tartışmaya neden olmuştu. Hans iş arkadaşlarıyla uğraştıkları işin bu kadar basit bir şey olmadığını söyleyip karşı çıkmıştı. Wallander ona ne yaptıklarını sorduğu zaman aldığı cevaptan edindiği izlenim, döviz ve hisse senetlerindeki spekülatif hareketler, depozit yardımcı mevduatlar ve yüksek riskli yatırım fonları gibi Wallander'in pek gizlemeye gerek duymadan anlamadığını itiraf ettiği konulardı. Linda araya girmiş ve babasının bu işleri fazla bilmediğini ve bu yüzden de günümüzün ekonomik işleyişlerini korkutucu bulduğunu söylemişti. Eskiden olsa Wallander kızının bu açıklamasına bozulabilirdi ama Linda'nın ses tonundaki sıcaklığı fark etmişti. Ona hak verdiğini kollarını iki yana kocaman açarak gösterdi. Kızıyla partnerinin paylaştıkları eve gelmiş oturuyordu. Hala bir isim verilmemiş bebekleri Linda'nın ayakları dibinde serili bir örtünün üstündeydi. Wallander Linda'yı bir süre inceledi ve sonra birden kızının bir daha asla kendi kucağına oturmayacağı gerçeğini fark etti. İnsanın kendi çocuğunun bir çocuğu olduğunda bazı şeyler bir daha geri gelmemek üzere geçmişte kalıyordu. ''Håkan'a ne oldu dersin?'' diye sordu Wallander. ''Hem bir polis memuru hem de Hans'ın partneri olarak senin görüşün nedir?'' Linda hemen cevaplandırdı. Böyle bir soru beklediği belliydi. ''Ciddi bir şeyler olduğuna eminim. Hatta ölmüş olmasından korkuyorum. Håkan pek öyle durup dururken ortadan kaybolacak tiplerden değil. Bir not bırakmadan da asla intihar etmezdi. Tabii intihar falan da asla etmezdi ama bu başka bir konu. Yanlış bir şey yapmış olsa cezasını çekmekten kaçınmazdı. Ben onun kendi inisiyatifiyle ortadan kaybolduğuna hiç inanmıyorum.
Açıklasana.
Gerek var mı? Ne demek istediğimi pekala biliyorsun.
Evet ama bir de senin ağzından duymak istiyorum.
Wallander kızının yine verdiği cevabı öncesinde düşünmüş olduğunu fark etti. Linda sadece bir yakını hakkında konuşan biri değil, aynı zamanda olaya karşı kendi bakış açısına sahip cin gibi bir polisti. Kurbanın kendi istemi dışında gelişen durumlardan bahsettiği zaman iki olasılık vardır. Biri kaza, incelip kırılan buzlu suya düşmek veya bir arabanın altında kalmak gibi. Diğeri de planlanmış bir şiddete maruz kalmasıdır, kaçırılma veya öldürülme gibi. Kaza olasılığı artık pek mümkün görünmüyor. Hastanelerde onunla ilgili bir kayıt yok. O yüzden bu ihtimalin üstünü çizebiliriz. Dolayısıyla geriye sadece diğer olasılık kalıyor.
Wallander elini kaldırıp onun sözünü kesti. Hadi bir tahmin yürütelim dedi. Sen de ben de biliyoruz ki böyle şeyler tahmin edilenden çok daha sıkça meydana gelmekte. Hele de yaşını başına almaya başlayan erkekler söz konusu olduğunda.
Yani bir kadınla kaçmış olabileceğini mi söylemeye çalışıyorsun?
Bunun gibi bir şey, evet. Linda kesin bir tavırla başını iki yana salladı.
Hans'la bu konuyu konuştuk. Bana gardıropta saklanan birinin kesinlikle bulunamadığını söyledi. Hokkan evlilikleri boyunca Louis'e hep sadık olmuş.
Wallander kızının sözünü yine kesti.
Peki ya Louis, o da sadık mıymış?
Linda'nın aklına bunun gelmediğini görebiliyordu Wallander. Bir sorgulama sırasında düşünülmesi gereken bütün olasılıkları henüz bilmiyordu.
Bunun söz konusu olduğunu sanmıyorum, öyle bir tip değil.
İyi bir cevap değil, asla öyle bir tip değil diye düşünmemelisin. Bu senin durumu hafife almana neden olabilir.
O zaman şöyle diyeyim, bir ilişkisi olduğunu sanmıyorum ama tabii emin olamayacağım da aşikar, ona sorsana.
Böyle bir şey yapmaya hiç niyetim yok. Şu anki şartlar altında böyle bir şey yapmak büyük kabalık olur.
Wallander aklına gelen diğer soruyu sormadan önce tereddüt etti.
Hans ile bu olayı son birkaç gündür konuşuyor olsanız gerek. Sürekli bilgisayarına yapışıp kalıyor olamaz. O bu işe ne diyor? Hoka'nın kaybolmasına şaşırdı mı?
Neden şaşırmasın ki?
Bilemiyorum ama ben Stockholm'deyken bana sanki Hoka'nın bir sıkıntısı var gibi gelmişti.
Neden söylemedin öyleyse?
Çünkü bu düşünceyi aklımdan savuşturmaya çalıştım. Kuruntudur dedim kendi kendime.
İçgüdülerin seni genellikle yanıltmaz ama.
Sağ ol, her geçen gün bu söylediğine olan inancım azalıyor. Birçok başka şeye olan inancımın azalması gibi.
Linda karşılık vermedi. Wallander kızının yüzünü inceledi. Hamileliği sırasında biraz kilo almış, yanakları dolgunlaşmıştı. Gözlerinden yorgun olduğu anlaşılıyordu. Düşünceleri Mona'ya kaydı. Linda gece uyanıp ağladığı zamanlar kendisinin kalkıp yardım etmemesine nasıl kızardı? Linda acaba neler hissediyor diye merak etti. İnsan çocuk sahibi olunca sanki bütün duyguları sonuna kadar geriliyor, bir ikisi koptu kopacak hale geliyordu.
İçimden bir ses bana haklı olduğunu söylüyor dedi Linda sonunda. Şimdi düşününce bazı olaylar hatırlıyorum. Hoka'nın endişeli olduğu zamanlar ama çok fark edilir şeyler değildi. Sürekli geriye bakardı.
Mecazi anlamda mı söylüyorsun gerçek manada mı?
Gerçek anlamda. Arkasına bakardı sürekli. Bunu daha önce düşünmemiştim.
Başka şeyler de hatırlayabiliyor musun?
Kapıların kilitli olmasına çok dikkat ederdi. Ayrıca bazı ışıkların sürekli olarak yanık kalmasını isterdi.
Neden?
Bilmiyorum. Fakat çalışma masasındaki gece lambası her zaman açık olmalıydı. Örneğin bir de kapı önündeki antrenin ışığı.
Emekli bir deniz subayı diye düşündü Wallander. Belli başlı deniz fenerlerinin yanık olmasını sağlayarak güzergah kanallarının aydınlatılmasını istiyor.
Tam o sırada bebek uyandı. Wallander kız torunu ağlamayı kesene dek onu kollarında salladı.
Stockholm'e doğru trende giderken yanık bırakılan ışıkları düşündü. Bu araştırması gereken bir konuydu. Belki basit bir açıklaması vardı. Aynı şey Håkan von Encke'nin kayboluşu için de geçerli olabilirdi. Şu ana dek bunu nasıl bulacağını bilemiyordu. Ama ne olursa olsun bunun mantıklı ve neticesi kötü olmayan bir açıklaması olmasını ümit etti.
7. ayının sonu. Sayfa 80.